Ayrım 6, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 62. Neyse ki tam o sırada devriye arabasının telsizinden sesler gelmeye başladı. Her iki polis de kulakları telsizde kımıldamadan durdular. Karmakarışık sözcüklerden de şifreli rakamlardan da Steve'in bir şey anladığı yoktu. Öteki polis, haydi gidelim, bizi çağırıyorlar dedi. Lenny durakladı, gözlerini dikmiş hala Steve'e bakıyordu. Ama Steve adamın işlerin böyle noktalanmış olmasına sevindiğini gözlerinden okuyabiliyordu. Belki böylece o da kötü bir duruma düşmüş olmaktan kurtulmuş oluyordu. Ama gene de kinayeli bir tonla ve tehdit eder gibi ''Beni hep hatırla'' dedi Steve'e, ''çünkü ben seni unutmayacağım.'' Bunları söyledikten sonra arabaya atladı, kapıyı öfkeyle çarptı ve araba hızla uzaklaştı. Oğlanlar sevinç içinde el çırptılar. Steve, vay be dedi büyük bir değer bilirlikle. Amma da ötlek herifmiş. Kafasızında teki. Tam o sırada kuzeni Ricky göründü. Gözden kaybolan arabanın arkasından bakarken bir şey mi oldu diye sordu. Dorothy yanlarına yaklaştı, elini Steve'in omzuna koyarak ''Aslanım benim'' dedi, fingirdek bir kadın edasıyla ''John Wayne!'' Steve sıkılarak ''Haydi be sen de'' dedi. ''Çılgınlık yapmak isteyince doğru bana gel John Wayne, ben seni rahatlatırım.'' ''Gene de teşekkürler.'' ''Seni öpmeyi çok isterdim ama bakıyorum da pek utangaçsın, bu durumda sadece güle güle diyeceğim sana.'' Uçları kırmızıya boyalı parmaklarını havada sallayarak uzaklaştı. Güle güle Dorothy. Ricky ile Steve onun gittiği yönün tersine yürüyerek uzaklaştılar. Bakıyorum da buralarda da şimdiden kendine yeni dostlar edinmişsin dedi Ricky. Steve biraz da rahatladığı için gülerek neredeyse başım belaya giriyordu dedi. Kafasızın teki bir polis şu etekli adamın üzerine yürüyüp onu dövmeye başladı. Ben de enayilik edip ona engel olmaya çalıştım. Ricky buna son derece şaşırmıştı. Şu anda burada bulunduğuma göre kendini şanslı bil. Biliyorum. Ricky'nin evine gidip içeri girdiler. İçerisi peynir, daha doğrusu bozulmuş süt kokuyordu. Yeşile boyanmış duvarları bir takım yazılar dolduruyordu. Koridorda zincire bağlı bisikletlerin yanından ilerledikten sonra merdiveni tırmandılar. Steve olanları görünce tepem attı. Dorothy'nin karnını neden yumrukladı ki? Adam kısa etek giyip makyaj yapıyorsa o da onun zevki, kime ne dedi. Haklısın. Sırtında polis üniforması var diye neden bu yaptığı yanına kalsın? Bu ayrıcalıklı konumlarından dolayı polisler davranışlarında daha da dikkatli olmalılar bence. Zaten ben de bu yüzden avukat olmak istiyorum ya. Bu tür pisliklere engel olmak için senin de kafanda benzeri olmayı istediğin bir kahraman var mı? Kazanova olabilir örneğin. Benimki Ralph Nader, o bir avukat. Örnek almayı istediğim işte o. Amerika'nın en büyük şirketleriyle kapıştı ama her seferinde o kazandı. Ricky birlikte odasına girerlerken kolunu Steve'in omzuna attı. Benim idealist kuzenim. Ne demezsin? Kahve ister misin? Elbette isterim. Ricky'nin odası eski püskü şeylerle dolu hap kadar bir yerde. Tek kişilik bir yatak, çarpık çurpuk bir yazı masası, bel vermiş bir divan ve kocaman bir televizyon seti. Duvarda çıplak bir kadın resmi asılıydı. İnsan vücudunun tüm kemikleri, kafatası kemiklerinden, ayaklardaki eklem kemiklerine kadar bir bir üzerine işaretlenmişti. Odanın havalandırması vardı ama galiba çalışmıyordu. Steve divanın üzerine oturdu. Bugün buluştuğun kızı anlatsana. Uzaktan görüldüğü kadar ateşli değil. Ricky çaydanlığa su koydu. Melisa cana yakın bir kız, bak bu doğru işte. Ne var ki bana sandığım kadar tutkun olsaydı eve bu kadar erken dönmezdim. Senden ne haber? Jones Falls kampüsünde biraz dolaştım. Çok güzel, sosyetik bir yer. Ben de bir kıza rastladım bugün. Hatırlayınca birden gözleri parladı. Onu tenis oynarken gördüm. Müthiş bir şey. Uzun boylu, kaslı ve çok güzel bir vücudu var. Bir servis atıyor. O iğrenç bazukaların çıkardığı ses bile solda sıfır kalır onun yanında. Yemin ederim. Bugüne kadar hiç kimsenin bir kıza tenis oynadığı için vurulduğunu işitmedim. Ricky gülerek ekledi. Kız güzel mi bari? Doğrusu kanlı canlı bir yüzü var. Steve şu anda onu gözünün önünde canlandırabiliyordu. Koyu kahverengi gözler, koyu renk kabarık saçlar ve de simsiyah kaşlar. Bir de sol burun deliğinin üzerinde küçücük zarif bir gümüş halka. Dalga geçmiyorsun ya, alışılmadık bir şey ha. Bunu sen söylüyorsun. Adı ne?
Bilmiyorum. Steve pişman olmuş gibi güldü. Beni dinlemeye bile yanaşmadan çekti gitti. Belki de onu bir daha hiç görmeyeceğim.
Ricky kahveleri doldurdu. Sanırım böylesi daha iyi olmuş. Senin çıktığın bir kız arkadaşın vardı zaten, öyle değil mi?
Var sayılır. Bir tenisçi kıza tutulduğu için Steve'in içinde bir suçluluk duygusu oluştu.
Adı Selin dedi. Aynı okula gidiyoruz.
Steve Washington'daki hukuk fakültesine gidiyordu.
Onunla yattın mı?
Hayır.
Neden?
Ona karşı o düzeyde bir bağlılığım yok daha.
Ricky şaşkın şaşkın baktı. Ben o dilden anlamam. Bir kızı yatağa atmadan önce ona karşı bağlılık duyguları içinde olman gerekiyor, öyle mi?
Steve'in huzuru kaçtı. Ben öyle hissediyorum işte, bilmiyor musun?
Her zaman öyle mi olur sence?
Hayır, her zaman değil. Ortaokuldayken kızların yapmama izin verdikleri her şeyi yapardım onlara. Aramızda savaş gibi bir şey olurdu hani. Külotunu çıkaran her güzel kıza istediğimi yapardım. O zaman öyleydi. Ama şimdi başka. Artık çocuk değilim. Ben böyle düşünüyorum.
Kaç yaşındasın? 22 mi?
Evet.
Ben 25 yaşındayım. Sanırım senin kadar yetişmiş sayılmam.
Steve onun gücenmiş olduğunu sezer gibi oldu.
Bana bak. Benim bu söylediklerim eleştiri filan değil, tamam mı?
Tamam.
Ricky pek de öyle alınmışa benzemiyordu. Kız sana pas vermeden basıp gittikten sonra sen ne yaptın?
Childs Village'da bir bara gittim, hamburger yedim, iki bardak da bira içtim.
Bak iyi hatırlattın, benim karnım aç, sen de bir şeyler yemek ister misin?
Neyin var?
Ricky büfeyi açtı. Bu Berry, Rice Krispies ve Count Chocula.
En iyisi Count Chocula.
Ricky iki kaseydi sütü masanın üzerine bıraktı, atıştırmaya başladılar. Yemek işi bitince mısır gevreği taslarını suyla çalkalayıp duruladıktan sonra yatmaya hazırlandılar. Steve iç çamaşırlarıyla kanepeye uzandı. İçerisi yorgana gerek duyulmayacak kadar sıcaktı. Ricky yatağına girdi. Uykuya geçmeden önce Steve'e sordu.
Senin Jones Falls'la işin ne?
Bir inceleme yapıyorlarmış da benim de katılmamı istediler. Bir takım psikolojik testlerden geçecekmişim.
Neden seni seçmişler?
Bilmiyorum. Benim çok ilginç bir denek olduğumu söylediler. Oraya gidince bana her şeyi açıklayacaklarmış.
Bu öneriye evet demen için bir nedenin var mı? Bence zaman kaybından başka bir şey değil.
Gerçekte Steve için çok özel bir neden vardı ama onu Ricky'ye anlatmayacaktı. Ancak birazını çıtlattı. Benimki galiba biraz da merak. Kendin için meraklandığın olmaz mı senin? Gerçekte ne tür bir insanım ya da hayatta beklentilerim ne gibi sorular işte.
Ünlü bir operatör olmak, kadınlara göğüs ameliyatları yaparak yılda 1 milyon papel kazanmak isterim. Ben sıradan bir insanım anlaşılan.
Bunca çaba ne için diye sormaz mısın kendine?
Ricky güldü. Hayır Steve, sormam. Ama sen sorarsın. Sen oldum olası bir düşünürdün zaten. Biz çocukken bile sen hep Tanrı ya da o gibi konuları sorgulayıp dururdun.
Doğruydu. Steve'in 13'ündeyken oldukça dindar bir havası vardı. Bir sinagogla bir camiyi ve de çok sayıda değişik kiliseyi ziyarete gitmiş ve yollarını şaşırmış çok sayıda din adamına inançları konusunda epey ciddi sorular sormuştu. Bu olay her ikisi de inançsız olan annesiyle babasını bile endişeye düşürmüştü.
Ricky, ama sen her zaman bizden çok farklıydın diye sürdürdü konuşmasını. Kendini hiç de yormadan sınavlarda o kadar yüksek not alan bir başkasını hatırlamıyorum.
Bu da doğruydu. Steve her zaman her şeyi çabuk öğrenir, kolayca sınıf birincisi olmayı bilirdi. Yalnız öteki çocuklar bazen ona takılınca fazla sivrilmiş görünmemek için kasıtlı olarak yanlış şeyler söylediği de olurdu. Ruhsal dünyasına ilişkin kendine sorular sormasının bir başka nedeni daha vardı ki onu Ricky bilmezdi. Okulda da kimse bilmezdi, yalnızca annesiyle babası bilirdi. Steve bir seferinde neredeyse birini öldürecekti. O sıralarda 15 yaşındaydı. Daha o yaşta bile ince uzun bir delikanlıydı. Futbol takımının da kaptanıydı. O yıl Hillsfield High takımı kentin şampiyonluk karşılaşmasına katılacaktı. Washington'ın kenar mahalle okullarından birine devam eden kaba sokak çocuklarını kurduğu bir takıma karşı oynuyorlardı. Rakip takımın ötekilerden apayrı karakterde Tip Fredericks adlı bir oyuncusu maç boyunca ona sürekli faul yaptı. Her faulde de "bak gene seni becerdim piç" der gibi sırıtıyordu. Bu da Steve'i deli etmeye yetti ama öfkesini içine atmalıydı. Bu yüzden çok kötü oynadı. Takımları yenik düşünce de finallere katılma hakkını yitirmiş oldular. Okullarına dönecek oyuncuları bekleyen otobüslerin durduğu park yerinde Tip'le karşılaşmak Steve için bir şanssızlık oldu. Ama asıl şanssızlık başkaydı. Tekerlek değiştiren şoförlerden birinin adet çantası yanı başında yerde duruyordu. Steve onu görmezlikten geldi ama Tip sigara izmaritini Steve'e doğru fırlatınca izmarit tam ceketinin üzerine düşmüştü. Ceket Steve için çok önemliydi. Cumartesi günleri McDonald's'a çalışarak biriktirdiği paralarla daha dün satın almıştı onu. Tereyağı rengi yumuşak deriden yapılmış, cepleri dışarıda çok güzel bir ceketti. Tam göğsünün üzerinde herkesin kolayca görebileceği bir yanık lekesi oluşmuştu. Ceket mahvolmuştu. Hiç düşünmeden Tip'in üzerine atıldı. Tip acımasızca karşılık verdi ona. Bir yandan tekmeliyor, bir yandan kafa atıyordu. Steve o denli öfkelenmişti ki her tarafı uyuşmuş gibi atılan yumrukların hiçbirini duymuyordu bile. Otobüs şoförünün adet çantasının üzerine kapaklandığı için yüzü gözü kan revan içinde kalan Tip yerden lastik levyesini aldı. Levyeyi Steve'in yüzüne üst üste vurdu. Steve'in yediği darbelerden o kadar canı yandı ki öfkeden gözleri karardı ve demir levyeyi Tip'in elinden kaptı. İşte ondan sonra hiçbir şey hatırlamıyordu. Yalnızca yerde uzanan Tip'in yanı başında durup elinde kanlar içinde bir demir çubuk tuttuğunu hatırlıyordu. Birileri "aman tanrı, bu adam ölmüş galiba" diyordu. Hayır, Tip ölmemişti ama 2 yıl sonra 85 dolar borçlandığı Jamaikalı marihuana kaçakçısı tarafından öldürülecekti. Oysa Steve onu öldürmek istemişti. Öldürmeye kalkışmıştı, hem de ciddi bir nedeni yokken. Gerçi demir çubuğu yerden ilk kapan Tip olmuştu ama ilk vuran Steve'di, hem de vahşice. Steve 6 ay hapis cezası aldı ama ceza ertelendi. Duruşmalardan sonra başka bir okula nakil yaptırdı ve her zamanki gibi girdiği tüm sınavlarda geçer not aldı. Kavga sırasında yetişkin olmadığı için suç kaydından kimsenin haberi bile olmadı. Böylece olay hukuk okuluna girmesini engellememişti. Annesiyle babası bu olayı bugün artık tamamen kapanmış bir yara olarak düşünürlerdi. Ama Steve'in bu konuda bazı kuşkuları vardı. Şansının yaver gittiğini, bir insan vücudunun onu kıl payı cinayetle suçlanmaktan kurtardığını çok iyi biliyordu. Tip Fredericks de bir insandı. Steve bir ceket yüzünden onu az kalsın öldürmüş olacaktı. Odanın öteki ucundan Ricky'nin rahat rahat soluk alıp verişlerini dinlerken kanepenin üzerinde uzanmış "ben neyim" diye düşünüyor ve bir türlü uyuyamıyordu. Pazartesi 5. Bölüm. "Lisa, sana evlenme teklif eden oldu mu hiç?" diye sordu. Lisa'nın dairesinde masanın başında oturmuşlar, kahve içiyorlardı. Lisa'nın kendisi gibi evinin içi de çok zarifti. Baskı resimler, porselen biblolar ve de papyon kravatlı oyuncak ayı. Lisa bugün izinli olduğu için çalışmayacaktı ama Jean'i iş kıyafetiyleydi. Lacivert bir etekle beyaz pamuklu bir bluz giymişti. Bugün onun için önemli bir gündü. Sinir ve tedirginlik içindeydi. Deneklerinden ilki test için bugün laboratuvara geliyordu. Kuramını kanıtlayabilecek miydi yoksa onu unutup gidecek miydi? Bu akşam ya kuramını haklı çıkaracak ya da görüşlerini büyük bir acı içinde yeniden gözden geçirmek zorunda kalacaktı. Bununla birlikte elinden gelse buradan hiç ayrılmak istemezdi. Lisa hala çok kırılgandı. Ona yapabileceği en iyi şeyin yanında oturup onunla her zamanki gibi erkeklerden ve cinsellikten konuşmak, eski normal haline dönmesine yardım etmek olacağını hesaplıyordu. Öğleye kadar yanında kalmayı çok isterdi ama yapamazdı. Bugün Liza'nın ona yardımcı olmak için laboratuvara gelmeyeceğini düşününce canı sıkıldı ama hiç sorun değildi.
Jeannie evet oldu diye yanıtladı soruyu. Evlenmeyi düşündüğüm bir arkadaşım vardı. Adı Will Temple'dı. Kendisi bir antropologtu. Hala da mesleğini sürdürüyor.
Jeannie onu şu anda gözünün önünde canlandırabiliyordu. Kot pantolonlu, balıkçı süvederli, üniversite koridorlarında 10 vitesli bisikletini oradan oraya taşıyıp duran sarı sakallı kocaman bir adamdı.
Daha önce de ondan söz etmiştin dedi Liza. Nasıl biriydi?
Jeannie iç çekti. Beni bol bol güldürür, hasta olduğumda bakardı. İri yarı bir adamdı. Gömleklerini bile kendisi ütülerdi. Bir beygir gibi de doymayı bilmezdi.
Liza hiç gülmedi. Peki neden evlenmediniz?
Georgina Tinkerton Ross yüzünden beni terk etti dedi Jeannie ve sanki eksik kalmış gibi açıklamak gereğini duyarak ekledi.
Pittsburghlu Tinkerton Ross'lar yani.
Nasıl biriydi? Jeannie gerçekten Georgina'nın adını bile anmak istemezdi. Bununla birlikte Liza'nın tecavüz olayını unutmasına yardımcı oluyordu. Bu yüzden geçmişi anmak için kendini zorladı.
Kusursuz bir kızdı dedi ama sesindeki imalı ve küçümseyici ton hiç hoşuna gitmedi. Kızılımsı sarı bir cilt, kum saati gibi bir vücut, kaşmir süveterler, krokodil derisi ayakkabılar, kusursuz bir zevki vardı. Büyük bir servete konmuştu ama beyin sizin tekiydi.
Bu anlattıkların ne zaman oldu?
Doktorama hazırlandığım sırada ben ve Will bir yıldır birlikteydik. Hatırlayabildiği kadarıyla o bir yıl onun en mutlu olduğu günlerdi. İnsanın suça eğilimli yanının kalıtsal olup olmadığını irdeleyen makalemi yazdığım sıralarda bir gün pılısını pırtısını topladı ve gitti.
Harika bir zamanlama Will. Keşke senden daha çok nefret edebilseydim.
Barrington Jones Falls Üniversitesi'nde bana bu işi önerince derhal üzerine atıldım.
Erkekler kılbaz olurlar zaten.
Will gerçekte kılbaz filan değildir, güzel bir adamdı. Bir başkasına tutuldu o kadar. Bence seçim yaparken yanlış karar verdi. Verdiği sözü tutmamış da sayılmaz. İlişkilerimize ihanet bile etmedi hiç. Belki bana anlatmadan önce bir iki kez o kadar.
Jeannie Will'in kendine bahaneler ararken kullandığı sözcükleri tekrar ettiğini fark etti.
Bilmiyorum, belki o da kılbazın tekiydi.
Galiba en iyisi erkeğin bir kadını öpünce onunla nişanlandığını sandığı Victoria dönemine dönmek.
Liza ilişki konusunu değerlendirirken işte şimdi saçmalamıştı ama Jeannie bir şey demedi.
Peki ya sen, seninle evlenmek isteyen biri olmadı mı hiç?
Hiç olmadı, bir kişi bile olmadı.
Sen de ben de nitelikli insanlarız. Hiç merak etme, günün birinde Mr. Dürüst ortaya çıkınca harika biri olacaktır o.
Diyafonun sesiyle her ikisi de yerlerinden sıçradı. Liza ayağa fırlarken masaya çarptı. Porselen vazo yere düştüğü gibi un ufak oldu.
Lanet olsun dedi öfkeyle.
Jeannie onu yatıştırmak için ben kırıkları toplarım dedi. Git öğren kimmiş bakalım kapıyı çalan.
Liza Ayza'yı kaldırırken yüzünü sıkıntılı bir ifade kapladı. Monitördeki görüntüyü incelerken pekala anladım dedi kuşkulu bir sesle ve binanın giriş kapısını açan düğmeye bastı.
Kim diye sordu Jeannie.
Ahlak zabıtasından bir dedektif.
Jeannie soruşturmada onlarla işbirliği yapması için Liza'ya baskı uygulayacak birini yollamış olmalarından korkmuştu. Ama kararlıydı, bunu başaramayacaklardı. Liza öyle saçma sapan sorulara dayanamazdı artık.
Neden defolup gitmesini söylemedin ona?
Zencidir diye düşündüm de.
Dalga geçmiyorsun değil mi?
Liza hayır anlamına başını sağa sola oynattı.
Jean'i porselen kreklerini avcunun içine toplarken Jean gibi kız dediği içinden polisler Lisa ile onun onlardan ne kadar nefret ettiklerini anlamışlardı. Beyaz ve erkek bir dedektif yollayacak olsalardı bu kapıdan içeri adımını bile atamazdı. Bu yüzden zenci bir memur gönderdiler öyleyse. Çünkü orta sınıftan iki beyaz kızın ona karşı ellerinden geldiğince nazik davranacaklarını bilirlerdi. Pekala dediklerini kabul ettirmek için Lisa'ya kaba davranacak olursa onu yaka paça dışarı atarım dediği içinden. Sonunda 40 yaşlarında tıknaz bir kadın çıktı ortaya. Krem rengi bluzu ve renkli ipek eşarbıyı da çok da şıktı. Elinde bir de çanta taşıyordu. Ben çavuş Michelle Delaware dedi. Bana Miş de diyebilirsiniz. Jean'i çantanın içindekileri merak ediyordu. Dedektifler genellikle kağıt belge gibi şeyler değil de silah taşırlardı. Jean'i ben Doktor Ferrami diyerek kendini tanıttı. Biriyle ağız dalaşına gireceğini düşünüyorsa unvanını da söylemeyi unutmazdı. Bu da Lisa Hoxton diye ekledi. Dedektif, Miss Hoxton, önce dün gece başınızdan geçen tatsız olaydan duyduğum üzüntüyü dile getirmek isterim dedi. Çalıştığım birim günde ortalama bir tecavüz olayıyla karşılaşıyor. Her olayın kurbanı için ne müthiş bir trajedi olduğunu, onları derinden yaraladığını çok iyi bilirim. Sizin de ne kadar acı çektiğinizi anlıyorum. Jean'i vay be dedi içinden, bu dünkünden çok farklı. Lisa olaya meydan okurcasına unutmaya çalışıyorum dedi ama ağladı ağlayacaktı kendini tuttu. Oturabilir miyim? Elbette. Dedektif de mutfak masasının başına oturdu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 74.